أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olan Meryem suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta 51. ayette kalmıştık. Bugün 51'den 55. ayete kadar okuyacağız. Ve burada Musa Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'la ilgili ayetleri anlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra da ayrıntılara geçiyoruz.
Evet, Meryem Suresi 19. sure, onun 51 ila 55. ayetleri mealen şöyle. Bu kitapta Musa'yı da anlat. O, samimiyeti onaylanmış biriydi ve nebi olan Resul'dü. Ona Tur'un yani Sina Dağı'nın sağ yanından seslenmiş, korkularından kurtulmuş olarak kendimize yaklaştırmıştık. Bizden bir iyilik ve ikram olarak ona kardeşi Harun'u da nebi olarak bahşettik. Bu kitapta İsmail'i de anlat. O sözünü tutan biriydi. Nebi olan Resul'dü. O ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında kendisinden razı olunan bir kişiydi. Evet, böyle.
Şimdi burada Allah-u Teala 51. ayette diyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. Bu kitapta Musa ile ilgili bilgileri de ver. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا. Tam o samimiyeti onaylanmış bir kişiydi, samimiydi. Cenab-ı Hakk'ın rızasına karşı herhangi bir problemi söz konusu değildi. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Nebi olan Resul'dü. Biz burada sürekli anlatıyoruz ama tekrar anlatmakta fayda var. Resul kelimesi Türkçe karşılığı elçidir. Ama Arapça'da asıl anlamı elçinin getirdiği şeydir. Yani ona işte risalet, yani işte Türkçe'de risale denir ya, işte şu kitaplar için söylenen ifade. İşte bu Muhammed Aleyhisselam Resul'dür. Muhammed Aleyhisselam'ın Resullüğü Kur'an-ı Kerim'i getirmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmiş, getirmiş değil de tebliğ etmiş olmasından kaynaklanıyor. Ve Nebi'ydi diyor Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam için de. Ne oluyor? Nebi kendisine kitap indirilen, Resul o kitabı tebliğ edendir. Allah'ın bütün nebileri aynı zamanda Resul'dür. Allah bütün nebilerine kitap indirmiştir. Onun için bununla ilgili olarak Ali İmran 81. ayete baktığınız zaman bütün nebilere sadece kitap değil, hikmet de indirdiğini Allah-u Teala söyler. Ondan sonra yine şeyin Bakara suresinin 136. ayetinde, Ali İmran suresinin 84. ayetinde bütün nebilere Allah kitap verdiğini de bildirir. Yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap ve hikmet vermiştir. O nebiler kendilerine indirilen o kitabı ve hikmeti ümmetlerine öğretmişlerdir. Şimdi ama nebi olmayan rasuller de vardır. Mesela Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak Yusuf suresinde kralın göndermiş olduğu elçi için 52. ayet miydi? 50. ayet Yusuf suresinin diyor ki فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ. O Resul Yusuf'a geldiği zaman, yani kralın gönderdiği elçi. Bunun Allah'ın Resulü ile bir ilgisi yok. Kralın gönderdiği elçi ne yapar? Kralın sözünü olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'a anlatır. İşte Allah'ın elçisi de Allah'ın sözünü hiçbir şey ilave ya da çıkarma yapmadan Allah'ın kullarını anlatandır. Şeyde de Allahü Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde her Resulü kendi kavminin diliyle gönderdiğini söyler. Şimdi Muhammed Aleyhisselam son Resul'dür. Bütün insanlığa gönderilen Resul'dür. Ve bu din tüm dinlerin üzerinde, dinler üzerinde hakimiyetini kuracaktır. Mesela işte şeyin Tevbe Suresi'nin 32. ayetiydi değil mi? Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderiyor ki tüm dünya üzerine hakimiyetini kursun. Herkes Müslüman olsun manasında değil. 32-33. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize Resul olması için ya Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Nebi ve Resulü ama her Resulü kendi toplumunun diliyle göndeririz ki onlara açık açık anlatsın diyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam tamam bizim Nebimiz ve bize gönderilen Resul'dür. Amenna. Niye? İşte ilgili ayetlerden dolayı tüm dünya olduğu için biz de dünyanın şeyiyiz. Ama Arap diliyle gönderilmiş. Ha, o zaman Kur'an-ı Kerim bir Türk'ün anladığı dille ona tebliğ edilirse Resul ona da gelmiş olur. İngiliz'in anladığı dille olursa ona da gelmiş olur. Ondan sonra Pers'in anladığı dille ona gelmiş olur. Fransızcası, Rusçası falan. Dolayısıyla bizlere düşen görev bizim Allah'ın kitabını bildiğimiz dille okuyup anlamamız ve insanlara anlatmamızdır. İşte burada yani Resul Nebi farkı o açısından çok önemlidir. Onun için Allah Muhammed Aleyhisselam'ı Nebilerin sonuncusu, Nebilerin mührü, yani artık Nebilik bitti Muhammed Aleyhisselam'la birlikte diye Ahzab suresinde bildiriyor. Ahzab 70 miydi? Ahzab suresinde onu bildiriyor Allahü Teala. Ama Resullerin sonuncusu demiyor. Çünkü kıyamete kadar
40. ayet
Ahzab. 40, evet 40, tamam. Ahzab 40. ayet. Orada Resul, Nebilerin sonuncusu. Nebilik artık bitti. Nebilik bittiği için de Allah Muhammed suresinde kıyametin şartları oluştu diyor. Demek son Nebi geldi artık. Bundan sonra artık yeniden diriliş dönemine geçildi yani. Artık daha bir şey beklemeyin. Yani kıyametin eşrat-ı saati yani fakat ca eşratu diyor şeyde Muhammed suresinde Allah. Yani Muhammed Aleyhisselam geldi. Son kitap geldi tamam. Kıyametin bütün şartları oluştu. Artık kıyamet gününe kadar her toplumun kendi anladığı dille bu Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını sağlamak gerekiyor. İşte o zaman da o Resul oluyor. Şimdi bu şeyden sonra devam edelim. Diyor ki Allahü Teala işte Meryem suresinin 51. ayetinde bu kitapta Musa'yı da Musa ile ilgili bilgiler de ver diyor. O samimiyeti onaylanmış bir kişiydi. Samimiydi. İhlaslı bir insandı. Öyle şey yok yani içi başka dışı başka değil. Samimi bir insandı. Ve kâne rasûlen nebiyyâ. Nebi olan Resul'dü. Yani Allah kendisine kitap verdi ve o kitabı tebliğ ile görevliydi. Ama burada şunu da söyleyelim. Bize hep Tevrat Musa Aleyhisselam'a indirildi diye öğretirler. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Tevrat Musa'ya indirildi demez. Çünkü Tevrat İsrailoğullarına indirilen kitapların hepsini toplayan bir kitaptır. Onun içerisinde Musa Aleyhisselam'a indirilen kitap da vardır. Ondan sonra diyor ki وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ تُورِ الْاَيْمَنِ O Tur'un, o dağın sağ tarafından ona seslendik. Yani Allah-u Teala bir ağaç arkasından Musa Aleyhisselam'a sesleniyor. Musa Aleyhisselam eşi ve çocuklarıyla beraber bulunduğu yerden ayrılıyor ve şeyde yani o Tur'un oraya geldiği zaman bir ateş görüyor. Ha durun bakalım ya orada birisi vardır yolumuzu sorarız ya da onlardan bir şeyler alırız diyor. İşte gidiyor oradan bir ses duyuyor. Bir ağacın arkasından. Yani Allah-u Teala kullarıyla bir perde arkasından da konuşur diyor. Öyle bir ayette var. Hangi ayette o?
Şura suresinde.
Şura suresinde evet. 52 idi değil mi? Orada konuşuyor Musa Aleyhisselam'la
51.
ayet. Ve orada birçok şeyler oluyor. Şimdi biraz sonra zaten o konuşmaları Yahya Hoca'dan dinleriz. O ilgili ayetleri. Ondan sonra diyor ki وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ قَرَّبْنَاهُ onu bize yaklaştırdık. Nasıl oluyor? Oradayken, Tur'dayken Allah Musa Aleyhisselam'ı kendisine elçi yapıyor. Resul ve Nebi yaptığı yer orası. Oradan işte Firavun'a gönderiyor. Ama onun da bir sürü korkuları var. Çünkü o işte annesi doğum yapmadan önce yani şey yapıyor ve hani doğum yapıyor. Oğlu olduğunu görünce annesi çok korkuyor. İnşallah Teala ona içine işte götür bunu bir şeyin kutunun içerisine koy. Denize at ki nehir olma ihtimali de yüksektir. Arap dilinde bahir kelimesi her iki anlamda da kullanılıyor. İşte nehre bırakıyor, kız kardeşi takip ediyor. Firavun'un köşkünün önünden geçiyor. Orada gelip bulup onu alıyorlar. Firavun'un karısı bakıyor, aa ne güzel bir çocukmuş. Allah da bir sevgi veriyor onlara. İşte biz bakalım büyütelim belki kendimiz evlat yaparız diye. Yani İsrailoğulların erkeklerini kesip doğurarken Firavun kızlarını canlı bırakıyor. Ama bu da İsrailoğullarının şeyinden, yani esas korkusu da Allah bir Resul gönderecek. Onu gönderilmeden kesip doğrayayım diye kendi açısından uğraşıyor. Ama Allah-u Teala Firavun'un ailesinde büyümesini sağlıyor. Ama sonra bir kişinin ölümüne sebep oluyor. Sonra Firavun ve şeyi hanedanı onu öldürme konusunda aralarında konuşurlarken oradan ayrılıp gidiyor ve ondan sonraki kısımları da şimdi Yahya Hoca'dan dinleriz de Neciyya kelimesinin anlamı şu. Yani Musa Aleyhisselam orada bir adamın öldürmesine sebep olmuş. İşte gelmişler şey yapıyor basit bunlar seni öldürmeyi düşünüyorlar diye birisi geliyor. Ona şey yapıyor diyor ki aman diyor bunlar seni öldürecekler sen kendini kurtar. O da oradan çıkıp tek başına yola düşüp gidiyor. Medyen'e kadar gidiyor. Medyen'de de evleniyor. Yani Firavun gibi bir devlet başkanının öldürme kararı var. Ve sadece onun değil, devletin yönetimindeki kişilerin ortak kararı var. Çok büyük bir korku. O şeye kadar gidiyor. İşte bu Tur'a kadar. Cenab-ı Hak'la arasında geçen konuşmalarda bunu açıkça söylüyor. Çok korktuğunu ifade ediyor yani. Peki o zaman Allah-u Teala onu bu korkusundan kurtardık ve onu Resul ve Nebi yaptık diyor. Onu kurtardık diyor ve Resul ve Nebi yaptık. Ya nasıl kurtarmış? Şimdi Allah-u Teala biliyorsunuz bütün Nebilerini bize örnek yapıyor. Musa Aleyhisselam'ın da bu örnekliğini şey yapabilmek, kavrayabilmek için onunla ilgili ayetleri de okumak lazım. Şimdi Yahya Hoca'dan onları bir dinleyelim.
Evet, Musa Aleyhisselam'ın Allah tarafından Nebi ve Resul olarak seçilmesiyle alakalı hem bu ayette bugün okuduğumuz Meryem Suresinin 51 ve 52. ayetlerinde kısaca bahsediliyor. Ama bunun ayrıntıları Taha suresinde, inşallah Meryem suresini bitirip Taha'ya geçeceğiz. Onun başından itibaren çok ayrıntılı bir şekilde anlatılacak. Şuara suresinde
kuşum ya.
Son şey
ve hep nalehu min rahmeti. Unutmuşum. Yani ona ikram olarak da kardeşi Harun da Nebi olarak görevlendirmiş Allah-u Teala.
Evet. Musa Aleyhisselam'ın kıssası işte Taha suresinde var. Yani 20. surede var. Daha sonra Şuara suresinde 26. surede geçiyor. Neml suresinin başında yine kısaca bir temas var 27. surede. Ve 28. sure olan Kasas suresinde de bayağı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Şimdi ben hani konu bütünlüğü olsun diye bir Şuara suresinden ayetleri bir okuyayım. Oradan Kasas suresine de biraz atıfta bulunacağız. Ve Harun Aleyhisselam dolayısıyla Taha suresinden de bir iki ayet okuyacağız. Şuara suresi 26. sure onun 10. ayetinden itibaren Musa Aleyhisselam'ın ilk vahiy alışı ve esnada Cenab-ı Hak'la olan konuşmaları anlatılıyor. Diyor ki bu 10. ayetinde Şuara suresinin ve iznâdâ rabbuke Musa, bir gün Rabbin Musa'ya şöyle seslendi. Eni'til kavmez zalimin. Şu zalim yani sürekli yanlışlar içerisinde olan topluma git. Ne olarak? Elçi olarak git tabi. Kim o toplum? Kavme Firavun. Firavun'un kavmine, Firavun'un halkına git. Ela yettekûn. Hani bir sor bakalım onlara. Hiç kendilerini yanlışlara karşı korumayacaklar mı? Yani onlara bu tür uyarılarda bulunmak üzere git. Ona da Cenab-ı Hakk'ın bu söylemine Musa Aleyhisselam direkt olarak şu cevabı veriyor Şuara suresine göre. Kale, Musa Aleyhisselam dedi ki Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Ben onların beni yalancı yerine koymalarından çok korkuyorum. Bana yalancı derler. Niye? Çünkü ben onların sarayında büyütüldüm. Evet başka bir yerde doğdum ama beni kendi elleriyle büyüttüler. Sonra biraz sonra söyleyecek zaten. Bir adam öldürdüm ben onların içinde ve oradan kaçtım gittim. Sonra tekrar buraya geliyorum. Aa ben Allah'ın Resulü oldum. Allah bana kitap verdi, elçi yaptı falan desem kim inanır bana şimdi diyor. Bunlar beni yalanlayacaklar. Ve yadîku sadri. Göğsüm daralıyor ya Rabbi. Hani nasıl gideyim ben şimdi? Ve la yentaliku lisani. Evet. Evet.
Cenab-ı Hakk'a karşı bunu söylüyor yani. Korku her tarafını kapsamış Musa Aleyhisselam.
Evet. Ve la yentaliku lisani. Dilim dönmez onlara karşı. Anlatamam ben diyor bunu. Nasıl izah edeceğim? Çok zor bir durum. Fe ersil ila Harun. Ya Rabbi Harun'u sen elçi yap. Harun'u elçi yap. Niye? Çünkü Taha suresine onun için de bir gidelim. Taha suresinde kendi için dua ediyor. Ya Rabbi, Rabbi şrahli sadri. Ya Rabbi benim hani bu göğsüm daralıyor. Sen beni ferahlat. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Ki sözlerimi iyi anlasınlar. Kardeşim Harun'u benimle birlikte gönder. Onunla gücümü arttır. Onu görevime ortak et. Çünkü Harun Aleyhisselam'ı Kasas suresinde de şöyle tarif ediyor. Diyor ki ve ahi Harun. Ya Rabbi kardeşim Harun huve efsahu minni lisanen. Onun dili benden çok daha iyi. Konuştu mu meramını çok daha iyi anlatır bana göre. Ağzı iyi laf yapar. Fe ersilhu ma'ya rid'en yusaddikuni. Onu da beni doğrulayacak bir yardımcı olarak benimle birlikte bari gönder. Yani en azından bir yardımcı, bir desteği olsun. Tek başına ben korkarım. Niye? İnni ehafu en yükezzibun. Aynı bu Kasas suresi 34'te de aynı şey. Çünkü beni yalancı yerine koymalarından çok korkuyorum. Biz yine Şuara'ya geri dönelim. En son 13. ayette bunları söylemişti. Dedi ki göğsüm daralıyor ya Rabbi. Dilim dönmez benim. Sen Harun'u da elçi yap. 14. ayette esas korku geliyor. Diyor ki velehum aleyye zenbun. Çünkü diyor ben onlara karşı bir suç işledim. Onlara göre suçluyum ben. Niye? Adam öldürmüştü. Kasas suresi 15. ayette belirtiliyor o. O yüzden fe ehafu en yaktulun. Beni öldüreceklerinden korkuyorum diyor. Çünkü şehirde daha önce bunu öldürmek, yakalamak için bir plan kuruyorlardı. Bunu içeriden biri Musa Aleyhisselam'a haber verdi. Ve Musa Aleyhisselam oradan Medyen'e doğru gitmek zorunda kaldı. O yüzden diyor ben kalkıp gideceğim diyeceğim ki beni Allah size elçi olarak gönderdi. Beni yakalar öldürürler bunlar diyor. Hani ayaklarını kendi ayağımla kendi ölümüme gideceğim. Allah ne diyor cevaben? Kale, kella, hayır, öyle bir şey olmayacak. Seni öldüremezler. Seni ben elçi olarak seçtim. Fezheba bi ayatina. İkiniz birlikte, sen ve kardeşin Harun, benim ayetlerimle, mucizelerimle gidin. İnna me'aküm. Ben sizinle birlikteyim. Ben sizinle beraberim. Müstemi'un ve her anınızı da göreceğim, dinleyeceğim. Yani hiç merak etmeyin yani. Sizin yanınızda sürekli ben varım. Ne yapın? Gidin oraya. Deyin ki Musa'ya, Firavun'a, biz alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş elçileriz diye tebliğ görevinize başlayın. Hiç merak etmeyin. Şuara suresinde böyle anlatılıyor. Biz oradan şimdi bir de ayrıntılar için Kasas suresine geri dönelim. Orada da çok net bir şekilde anlatılıyor. Nereden başlayalım? 30. ayetten başlayalım. Bu 30. ayetten niye başladık? Gerisini özet olarak aktarmak için. Hani işte kendi kavminden birisi, bir de Firavun'un hanedanından birisi kapışıyorlar. Musa Aleyhisselam ona yardım etmek için adama bir yumruk vuruyor ve istemsiz bir şekilde, yani bile bile değil, kasti değil, ayırmak için ona vururken adam ölüyor. Ve Musa Aleyhisselam da ne yapacağını şaşırıyor. Tabii bunlar haberi uçuruyorlar. Musa adam öldürdü falan. Bunlar da tamam, o zaman Musa'yı yakalayın, biz de Musa'yı öldürelim deyince Medyen'e kaçmak zorunda kalıyor. Medyen'e gidiyor. Orada 10 yıl bir hayatı geçiyor. Evleniyor. Çoluk çocuğu oluyor. Oradan tekrar şimdi geri geliyor. Mısır'a doğru yola çıkmışken 30. ayet diyor ki felemma etaha nu diye. O Musa Aleyhisselam yolda giderken bir ateş görüyor. Vadinin sağ yamacından bir bereketli yerdeki ağaçtan, ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Dendi ki ya Musa, ey Musa, inni enallahu rabbul alemin. Ben alemlerin Rabbi, her şeyin sahibi olan Allah'ım. Önce Cenab-ı Hak kendisini ona tanıtıyor ki elçi olarak seçecek. Adam hani kafayı yediğini falan düşünmesin. Ondan sonra ve en elki asak, işte elindeki bastonunu, değneğini at bakalım yere. Şimdi önce kendisini ikna etmesi lazım Allah'ın elçisi olduğuna dair. Ve değneğin bir anda yılan gibi kıvrıldığını görünce Musa Aleyhisselam arkasını böyle bırakmadan kaçıyor haliyle. Normal olarak her birimiz de öyle yaparız zaten. Elinizde tuttuğunuz değnek yere bir atıyorsunuz, yılan gibi başlıyor. Ve ondan sonra diyor ki akbil ve la takaf. Musa geri dön diyor Allah. Dön geri, korkma. İnneke minel aminin. Sen artık güvendesin. Öyle korkma. Sen, ben seni elçim olarak seçtim. Sana bundan sonra korku yok. Sonra işte elini koynuna bir sok bakayım. Lekesiz bembeyaz olarak çıkın. Bir çıkartıyor kolu. Eli bembeyaz olmuş. Yine korkuyor. Tekrar sok, çıkar. Orijinaline dönmüş. Bakıyor ki yani bir İnsanın yapacağı şaka türü şeyler değil bunlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın ancak isterse olacağı, onu ikna edeceği olağanüstü hadiseler ve anlıyor ki tamam, ben Allah tarafından elçi olarak seçildim. Tamam. Sonra Allah Teala diyor ki bunlar Rabbin tarafından Firavun'a ve ileri gelenlerine göstereceğin iki tane ayet, iki belge. Yarın öbür gün Firavun'a gittin diyeceksin ya, ben Allah'ın Resulü oldum. Hadi ispatla diyecekler. Bunları gösterirsin o zaman. Tamam. Sonra 33. ayette aynı Şuara suresindeki gibi Musa Aleyhisselam diyor ki Kale Rabbi, ey Rabbim, inni gateltu minhum nefsen. Ya ben onların içinden bir adamı öldürdüm geçtiğimiz yıllarda. Fe ekhafu en yaktulun. Bundan dolayı onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Nasıl gideyim şimdi ben oraya elçi olarak? Ve ahi Harun. İşte biraz önce okumuştuk, tekrar edelim. Kardeşim Harun. Huve efsahu minni lisanen. Onun dili benden çok daha iyi, çok daha fasih, çok iyi konuşuyor. Bir şeyi söyledi mi bir kere de anlatır. Fe ersilhu ma'ya rid en yusaddikuni. Onu da benim yanımda, beni tasdik edecek, doğrulayıcı bir destekçi olarak onu da gönder ya Rabbi. O da gelsin benimle beraber. İnni ehafu en yukezzibun. Çünkü onların kesin beni yalancı yerine koyacaklarından ben çok korkuyorum. Kesin beni bunlar yalancı diyecek bana. O yüzden Harun da gelsin ki bari. O da bir şeyleri izah eder. Sonra Allah 35. ayette diyor ki Kale seneşuddu adudeke bi ahik. Tamam diyor, senin istediğin gibi senin elini Harun'la güçlendiriyoruz. Harun da seninle birlikte gelsin. Ve necalu lekuma sultanen. İkinize de çok güçlü bir delil vereceğiz. Yani Allah'ın elçisi olduğunuza dair belgeler var. Fela yasilûne ileyküma bi ayatina. Bizim size vereceğimiz bu ayetler, bu mucizeler sayesinde onlar size asla ilişemeyecekler. Dokunamayacaklar. Size bir zarar veremeyecekler. Entüme, siz ikiniz, sen ve kardeşin Harun, ve men ittebe'aküma, ve kim size tabi olursa, bilin ki, el galibun, kesinlikle galip gelecek olanlar sizlersiniz. Hiç merak etmeyin. Böylece ne yapmış oluyor Cenab-ı Hak? Bütün korkularından emin bir şekilde Musa Aleyhisselam'ı tam bir elçi haline getiriyor. Bu ayette belirtildiği gibi kardeşi Harun'u da onun yanına elçi olarak veriyor. Ve ikisini beraber buraya gönderiyor. Firavun'a gönderiyor. Şimdi oradan da Taha suresine bir dönüş yapalım. Taha suresinde ikisi birden korktuğunu beyan edecekler orada. Diyor ki Musa Aleyhisselam'a Allah, işte biz sana zamanında şöyle şöyle iyilikler yaptık diye anlattıktan sonra 41. ayette diyor ki وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Ben hani kendi elçim olasın diye seni seçtim, seni yetiştirdim. Şimdi اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ. Sen ve kardeşin gidin bakalım. بِآيَاتِنَا بِآيَاتِ benim mucizelerimle gidin. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. Ama sakın benim zikrim konusunda bir gevşeklik göstermeyin. Yani kendi görevleriniz konusunda da hiçbir zaman gevşeklik yapmayın. İlhaba ila firavun. Bizzat firavuna gidin. Niye? İnnehu taga. Çünkü o artık çok taşkınlık etti. Artık zımaradan çıktı. Gidin ona. Fekula lehu kavlen leyyinen. Çok yumuşak bir dille, ikna edici bir şekilde güzel güzel konuşun ona. Deyin ki لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Belki bu sayede, sizin bu güzel konuşmalarınız sayesinde söylediklerinizden bilgiler çıkarır kendine, aklını başına alır ve Allah'tan çekinir. Olabilir yani, o da bir kul, ona da böyle bir şey verilmiş, düzelebilir. Bunlar diyorlar ki قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى. Ya Rabbi, bize kötü davranmasından ve nasıl haddi aştı dedin ya sen taşkınlık edip, bize karşı da taşkınlık yapmasından korkuyoruz. Ya Firavun gibi bir adamın karşısına 10 sene orada buradan kaçarak gitmiş bir adam olarak biz nasıl bunun karşısına çıkalım? Bu bizi mahveder. Allah Teala diyor ki kale la tehafe. Hayır diyor. Bu andan itibaren korkmayacaksınız. Siz artık korkmayın. Allah'ın elçisiniz siz. İnneni me'aküma. Ben sizinle beraberim. Sen yanınızda ben varım. Yani Allah kimin yanında olursa galip olan da tabii ki neticede o olacak. Esme'u ve ara. Her şeyi duyuyorum, her şeyi görüyorum. Hiç merak etmeyin siz. Göreviniz bu. Alın bu görevi, yerine getirin diye. Ve ondan sonra da elçilikle ilgili Firavun'un karşısına çıkıyor ve sonra başka bir macera başlıyor. Bunları niye okuduk? Üç sureden. Taha suresinden okuduk. Şuara'dan okuduk. Kasas'tan okuduk. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı bütün korkular, sonra Harun Aleyhisselam'ın da yaşadığı korkuların tamamını Cenab-ı Hak neyle izah ediyor? İzale ediyor. Ben varım arkanızda diyor. Hiç merak etmeyin. Ben arkanızda oldukça galip olan sizsiniz. Bütün korkularını böylece gidermiş oluyor ve öyle elçi olarak gönderiyor.
Evet. Şimdi tabii bu Musa Aleyhisselam'ın bu durumu bize örnek olmalı. İçinde bulunduğumuz şart ne olursa olsun Allah'ın kitabına odaklanır, Allah'a güvenir, Allah'a dayanırsak hiç kimsenin bize bir şey yapamayacağını bilmemiz lazım. Çünkü Allahü Teala diyor ki kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Ve men yetevekkel alallah fe huve hasbuhu. Tamam. Çünkü Allah her yerde vardır, her zaman vardır ve her şeye gücü yeter. Mesela biraz önce Yahya Hoca okudu ama okumadığı bir ayet şimdi aklıma geldi. O Firavun kendi yanına gelen Musa Aleyhisselam ve tabi Harun Aleyhisselam karşısında öyle bir bunalıma giriyor ki diyor ki veruni aktul Musa feliyadu rabbahu. Bırakın diyor beni. Şu Musa'yı bir öldüreyim. Yahu senin elinde tutan mı var? Sen koskoca firavunsun. Hadi git, hadi. Ne yapıyor? Çünkü Allah kalbine öyle bir korku veriyor ki. Ağzından o çıkıyor ama cesareti yok. Bırakın diyor. E peki o insanlar, hadi gel öldür. Onlara da diyemiyorlar çünkü hepsi korkuyor. Çünkü onların tamamı, işte Enbiya suresinin 14. ayetiydi değil mi? Onların tamamı, Neml suresi, Neml suresinin 14. ayeti, tamamı Musa aleyhisselamın Allah'ın elçisi olduğu konusunda en küçük bir şüpheye sahip değiller. Bir de şunu her zaman tekrarlıyoruz. Kim olursa ol, yeryüzünde herkes Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük bir şüpheye sahip değildir. Herkes gayet iyi bilir. İşte geçen haftaki dersimizde İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetler okumuştuk. Allah'ın varlığı ve birliği konusu hiç kimsenin şüphesi olmadığı gibi Firavun'un ve çevresindekilerin de şüphesi yok. İşte o ayette Allah-u Teala onları bize şöyle şey yapıyor. وَجِحَدُوا بِهَا diyor. Musa ve Harun Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında bile bile yalan söylediler. وَسْتَيْكَنَةَ اَنْفُسُهُمْ ama içleri kesin bir kanaat içerisindeydi. Bu Allah'ın Resulü. Bunlar doğru. E peki şimdi karşımızdakileri Allah destekliyor olarak bildikten sonra Allah'ın gücü ve kudreti konusunda da en küçük şüphesi olmayan bu insanların Musa Aleyhisselam'a karşı en küçük bir davranış göstermeleri mümkün mü? O zaman yapabileceği tek şey şu, bırakın da şu Musa'yı öldüreyim, Rabbine yalvarsın. Oğlum, kim sana mani oluyor? Hadi buyur, yap bakalım. Evet, şimdi ikinci bir örnek daha var burada. O da son derece önemli. Ayetleri bağlantılarıyla okumak ne kadar güzel bir şey. Onu da bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Allah-u Teala şöyle diyor. Bu Meryem suresinin 54. ayetinde diyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلِ Bu kitapta İsmail'i de an. Yani onunla ilgili doğru bilgiler de bildir. Onu da söyle diyor. Peki, innehu kâne sâdikal vaad. O verdiği sözde duran bir kişiydi. Bir söz vermiş, o sözüne sadık kalmış. Verdiği sözde durmuş. Peki başka, ve kâne rasûlen nebiyya. O da nebi olan bir rasuldü. Yani Allah ona da kitap indirmiş. Zaten şeyde ayetlerde var. Yani İsmail Aleyhisselam Allah'ın kitap indirdiğine dair bu hem şey Ali İmran'daydı hem Bakara'da vardı değil mi?
Bakara 136,
Ali İmran 84'te. İsmail Aleyhisselam'a da kitap indirdiğini Allah-u Teala bildiriyor. Ama her defasında size hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Allah-u Teala'nın bütün nebilere kitap indirdiğine dair çok açık, çok net ayetler olmasına rağmen, sadece kitap değil bir hikmet indirdiğine dair çok açık ve çok net ayetler olmasına rağmen İslam alemi denen bu alemdeki, yani İslam'da aslında hiç ilgisi kalmamış bir topluluk ama biz hep öyle şartlandırılmışız İslam alemi diye. Kur'an'dan uzak bir din anlayışı şu anda hakim her tarafa. Çok şükür ki yavaş yavaş artık Kur'an'a yöneliş başladı. Ne deniyor? Nebilere Allah kitap indirmez. Resul'e indirir. Allah-u Teala nebilere indirdiğini söylüyor açıkça. Kimseyi ilgilendirmiyor. Allah 4 kitap indirmiştir denir. Yahu kardeşim bütün nebilere indirdiğini söylüyor. Kitabın yanında hikmet indirdiğini de söylüyor. Hikmet nedir diye sorarsan verecek bir cevap bulamazlar.
Ufak bir kıpırdanma emaresi okuyayım ben. Önümüzdeki mealde varmış. Hoşuma gitti. Ha, bu Diyanet işleri mi bu? bizim önümüzdeki. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinde bu Musa Aleyhisselam'ın Resulen Nebiyya dediği 51. ayetin sonuna bir dipnot koymuşlar. Demişler ki Resul ve Nebi nasıl tarif edilir? Resul yeni bir kitap ve şeriat getiren, Nebi de yeni bir kitap ve şeriat getirmeyip önceki peygamberin şeriatına tabi olarak onu uygulamak üzere gönderilen kimse olarak tarif edilir. Klasik. Veya tam tersi, Nebi yeni bir kitap ve şeriat getiren, Resul ise yeni bir kitap ve şeriat getirmeyip önceki peygamberin şeriatını uygulamak üzere gönderilen kimsedir şeklindeki tarifler isabetli değildir. İkisini de kabul etmemiş yani. Ama sonra kendi önerdiği birazcık karışık. Orada kafa karışıklığı var ama gelenekteki bilginin isabetli olmadığını söylemesi ufak bir kıpırdanıştı. O yüzden söyledim. Kendisi nasıl çıkıyor işin içinden? Diyor ki, çünkü Kur'an-ı Kerim yeni bir kitap ve şeriat getiren peygamberlere Resul diye atıfta bulunduğu gibi bu tariflerin aksine yeni bir kitap ve şeriat getirmeyen, burada yanlış demiş, Lut, Salih ve İlyas gibi bazı peygamberlere de Resul diyor. Dolayısıyla diyor bu tarifler, bu ayetler ve benzerleri ışığında bakıldığında onların isabetsizliği ortaya çıkmaktadır. Doğru değildir diyor bunlar.
Kendi söylediğim isabetli tarafı ne?
Bu durum, kendisi şöyle diyor. Bu duruma göre nübüvvet, mutlak manada Allah'tan vahiy almak, risalet ise bu vahyin tebliğidir.
İşte bak, doğru cümle var ya.
Değil mi kıpırdanma?
Doğru cümle var. Bir tane çıktı hiç olmaz.
Ondan sadece şey diyor ki,
Resul olmak için nebi olmak, yani vahiy almak şart olduğu gibi risaletsiz bir nübüvvet düşünmek mümkün değildir. Yarısı doğru, yarısı yanlış. Yani risaletsiz nübüvvet olmaz ama Resul olmak için de Nebi olmak şart değil. Çünkü biraz önce gördük işte Yusuf suresinin 50. ayetinde Er-Rasul diye kralın Yusuf Aleyhisselam'a gönderdiği elçiye Allah Resul diyor. Peki o Resul Nebi olmak mı zorunda? Değil. Orayı yani normal, bu kadarını da normal karşılayalım yani ama bu daha önceki yapılan tariflerin isabetli olmadığını söylemesi bakımından önemli bir kıpırdanış olarak görebiliriz.
En büyük yanlışları da yeni bir şeriat ifadesi.
Evet, evet.
Böyle bir şey yok. Allah-u Teala ne diyor? Mesela iki ayette söylüyor bunu yani. Nuh'un şeriatı bizim için de geçerlidir. Peki niye Nuh diyor da Adem Aleyhisselam demiyor? Çünkü Adem Aleyhisselam'ın bir baba, anne eli bir babadan olmuş ve bütün insanlar onların çocukları. Mecburen kardeş evliliği olmak zorunda orada. Ama Allah-u Teala demek ki Nuh Aleyhisselam'dan itibaren bunu yasaklamış. Yani bir takım belki başka bilmediğimiz değişiklikler de yapmıştır. Temel değişiklikler, onları bilmiyoruz. Ama Nuh Aleyhisselam'dan sonra şeriat aynı. Çok küçük değişiklikler hariç herhangi bir şey yok. Çok küçük değişiklikler hariç. Ya peki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan beri dininin adının İslam olduğunu söylüyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani en temel konular bile bilinmiyor İslam aleminde. Tefsirciler de bilmiyor, fıkıhçılar da bilmiyor, kelamcılar da bilmiyor. Bir acayip bir yapı. İnşallah şimdi yeni yapılanmayla bu işler açılır. En büyük sıkıntı şudur. Alırlar sizi okula, şeye, medreseye, yıllarca aynı şeyi öğretirler. Şöyle bir söz vardır, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yıllarca aynı şeyi okuturlar. Soru sormak yasaktır. Soru soramazsınız. Yani ben şeye, İmam Hatip'te talebeyken, işte Arapça dersi veren medrese hocaları vardı, gidiyordum derslerini dinlemeye. Bir iki kere soru sordum. Sorduğum sorular da o okuttuğu şeyle ilgili, Arapça ile alakalı. Baktım hoca öyle bir rahatsız oldu ki, ya ben sana soru sormayıp ne yapacağım? Böylece zihinler şartlandırılıyor. Ondan sonra da bir şey anlamaz hale getiriliyor. Ezber bilgi. Sorgulama yok. İşte bu sebeple bizim Allah'ın nebilerini örnek almamız lazım. Mesela Muhammed Aleyhisselam kendi yanına gelene sen hangi okulu bitirdin diye soruyor mu? Sen kadın mısın, erkek misin? Fakir misin, zengin misin? Kaç yaşındasın soruyor mu? Allah'ın kuluysa bitti. Bizim de şimdi İslam'ı o şekilde anlatmamız lazım. Çünkü Allah herkese öyle bir özellik vermiştir ki bir başkasında olmaz. Herkesin özelliğinden yararlanmamız lazım. Bir de Allah'a kulluk bakımından herkes eşit. Peki kim daha dindar değil? Onu da Allah bilir. Sen çok iyi bildiğin bir kişi münafık çıkabilir. Onu da Allah bilir. Sen boş ver, insanlar arasında da şey yapma. Farklılaştırma yapma. İnşallah bu şekilde şey olur.
Bu arada hocam şeyi de söyleyeyim. Diyor ki tariflerin isabetsizliğinin sebebi yeni bir şeriat ve kitabın temel kriter olarak alınmasından kaynaklanıyor. Böyle bir şey yok diyor. Bu kriter tespitinin hangi delil veya delillere dayandığını söylemek mümkün değildir. Evet, güzel yani. O yüzden bir var yani, yaklaşma var. En azından güzel söylemişler yani bunu. Hani yeni bir şeriat ve kitap kriteri doğru değil diyor. Öyle bir şey yok.
Evet, şimdi burada Allah-u Teala diyor ki bu kitapta İsmail'de hatan, o verdiği sözde duran, vaadine sadık bir kişiydi ve nebi olan Resul'dü. Ve kâne ye'mur ehlehu bis salat. Ailesine salatı emrederdi. Salat namaz diye tercüme ediliyor ki namaz doğru. Salat bir şeyin arkasında sürekli olmaktır. Mesela Allah nedir bir ayette? Allah ve melekleri bu nebiye salat ederler. Ey müminler, siz de salat edin. Ne demek? Allah ve melekleri bu nebinin arkasında bunu desteklerler. Siz de buna destek olun, arkasında olun. Böyle bu şekilde. Dolayısıyla yani ailesine sadece namazı değil, Allah'ın emrettiği bütün görevleri eksiksiz yerine getirmelerini şey yapardı. Ama namaz çok önemli. Çünkü her müminin asla terk etmeyeceği tek ibadet her gün namazdır. Oruç senede bir kere tutulur, hac ömürde bir kere yapılabilir. Zekat senede bir kere verilebilir. Ama namazı günde 5 kere ve tam vaktinde kılmak gerekir. O açıdan da o son derece önemli bir ibadettir. Evet. Ve kâne inde rabbihi mardiyye.
Salatı ve
zekâ.
Zekat da var.
Namaz ve zekatta da zekatta emrederdi. Şimdi biz zekat derken, yani sadakaya biz zekat diyoruz. Zekat bir kişinin yapacağı her türlü iyilik ve ikramdır. Bilginizi anlatırsınız, tecrübenizi anlatırsınız, birisinin elinden tutarsınız, şu bu falan. Her mümin için geçerlidir. Ha, elbette malınız varsa, bizim anladığımız manada zekatı vermek de insanları desteklemektir. Ama mesela Allah-u Teala şey için Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın Tevbe suresinin 103. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a der ki onların mallarından sadaka al der. Ama hiçbir ayette zekat al demez. Sadaka al dediği zaman Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın alınır. Çünkü o bir vergidir. Harcarken de harcama kalemlerinde Müslüman olma şartı yoktur. Tevbe suresinin 60. ayetinde de Allah Teala bunu anlatır. Ama zekat dediğimiz zaman her türlü yardım, insanlara her türlü yardım ve desteği de yapmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de öğrenmemiz gereken yani diğer ayetler var. Bunlar da son derece önemli. Onu da yine Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, o da şu, İsmail Aleyhisselam için burada yapılan bir tanım var. Dedi ki Cenab-ı Hak 54. ayette اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. O verdiği bir söz vardı onun, ona sadık biriydi İsmail Aleyhisselam diye. Bir özelliğiyle, diğer nebilerde olmayan bir özelliğiyle ön plana çıkardı. Kur'an-ı Kerim'de bunun açıklanmış olması lazım. Yani ne sözü verdi de tuttu. Nerede anlatılıyor da İsmail Aleyhisselam'ın isminin geçtiği yerlere falan baktığımız zaman biz bunun Saffat Suresi'nde ancak anlatılabildiğini görüyoruz. Saffat Suresi'nin 100. ayetine gittiğimiz zaman orada İbrahim Aleyhisselam'dan, daha doğrusu biraz daha geride İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. İbrahim Aleyhisselam 100. ayette Cenab-ı Hak'tan bir evlat istiyor. Rabbi hebli minas salihin. Ya Rabbi bana salihlerden olacak bir evlat nasip eyle diyor. Ve Allah diyor ki febeşşernâhu bi gulâmin halim. Ona pek yumuşak huylu bir erkek çocuğu müjdesi verdik. Şimdi kim olduğunu biz burada bilmiyor gibiyiz. Ayet hangi çocuğundan bahsediyor? İsmail mi? Yani ilk oğlu İsmail mi? İkinci oğlu İshak mı acaba? Sonra diyor ki Allah felemma belaga ma'ahu sa'ye. Bu oğlu, yani müjdelenen bu oğlu büyüyüp de babasıyla birlikte iş yapacak çağa gelince diye kısa şimdi devam edecek, anlatacağım. Peki babasıyla birlikte iş yapma çağında olan çocuğu hangisi diye baktığımızda bu sefer hani puzzle'ın parçaları gibi tamamlanıyor. O da Bakara suresinin 127. ayetinde İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin temellerini birlikte yükseltirlerken Allah'a şöyle dua ettiler diye Bakara 127-128'de anlatıyor onu. Babasıyla birlikte iş yapan çocuğun İsmail olduğu da Bakara'da anlatılıyor. Oradan hareketle o İsmail'i alın buraya koyun, ondan sonra anlıyorsunuz. Diyor ki o çocuk babasıyla kendisiyle birlikte iş yapacak çağa gelince İbrahim ona şöyle dedi. Yavrucuğum, uykularımda seni gerçekten kurban olarak kestiğimi görüyorum. Bak bakalım sen ne düşünüyorsun? Yani üst üste rüyalar görüyor İbrahim Aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak. Bir değil, iki değil, üç değil. Sürekli defalarca aynı şeyi görüyor. Diyor ki bak bakalım sen ne düşünüyorsun bu hususta? Ve o da diyor ki kâle ya ebeti if'al mâ tu'mer. Yani bir İbrahim Aleyhisselam gibi birinin oğlu ancak bu cevabı verebilirdi. O da diyor ki baba sana ne emrediliyorsa onu yap. Sen Allah'ın nebisisin. Üst üste sana bir şey gösteriliyorsa bu öyle dikkate alınmayacak bir şey değil. Sana bir şey emrediliyor. Yap. Seteciduni inşaallahu mines sabirin. Allah'ın izniyle beni sabreden kullardan bulacaksın. Ben buna sabredeceğim. Madem benle ilgili bir rüya görüyorsun, yap, ben sabredeceğim buna. Sabredeceğim demesi onun verdiği bir sözden ibaret. Peki İbrahim Aleyhisselam işi faaliyete dökmeye kalktığı zaman İsmail Aleyhisselam'ın tavrı ne oldu? Tuttu mu sözünü, tutmadı mı? Bir sonraki ayette diyor ki felemma eslema. Her ikisi de Allah'ın bu hükmüne teslim olunca, yani İsmail Aleyhisselam verdiği sözü tutmuş, İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın kendine yüklediği bu görevi tutmuş ve tellehu lil cebin ve onu şaka üzerine tümseye koymuş ve nadeynahu en ya İbrahim. Hemen Cenab-ı Hak duruma müdahale ediyor. Ey İbrahim, kadı saddaktar rüya. Tamam, sen rüyanın gereğini yerine getirdin. Artık oğlunu kurban etmene falan gerek yok. İnna kezalike nezzil muhsinin. Biz sizin gibi güzel davranan kullarımızı ödüllendireceğiz. Bu gerçekten apaçık yıpratıcı bir imtihandı. Hem senin için hem oğlun için ikiniz de kazandınız. Bir söz verdi, tuttu. İşte Allah burada onu innehu kana sadikal va'd. Verdiği sözü tutan biriydi, sözüne sadık biriydi diye İsmail Aleyhisselam'ı bu vasfıyla bizlere örnek gösteriyor. Yani böylesine zor bir imtihanda bile bir söz verdi. Tabii ki bunun Allah'ın emri olduğundan emin olduğu anda bu sözü verdi ve sözünü yerine getirdi. Allah Teala da onun ismini işte bu şekilde kıyamete kadar böyle hayırla, güzel bir şekilde anılacak şekilde Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş oldu.
Gerçekten ben şahsen yani kendi açımdan şöyle imtihan edilen konuları düşündüğüm zaman şey değil ama İbrahim Aleyhisselam'ın bir tek oğlu var, yatırıp da kesmeye kadar şey yapmış olması, bu teslimiyet gerçekten yani ben kendi kendime böyle diyorum, Allah Allah, Cenab-ı Hak bana böyle bir emir vermiş olsaydı acaba yapar mıydım diye. Gerçekten yani müthiş bir teslimiyet var. Yani zaten Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam da teslimiyetinden bize bahsediyor yani. İkisi de zaten teslim oluyor, İsmail Aleyhisselam da. Ve o tam teslimiyetten sonra Cenab-ı Hak tabii onu her ikisinin de imtihanı kazandığını, artık başarılı olduğunu ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam ayrıca İshak Aleyhisselam'ı veriyor ondan sonra. Sonra onun oğlu Yakup Aleyhisselam'ı veriyor. Bir de biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan çok sayıda Nebi gelmiştir. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Nebi'dir. Yani burada bir şey var. Ben buraya da sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bize şu öğretilmişti. İbrahim Aleyhisselam işte oğlunu kurban etmek için yatırmış. Burada işte insan kurbanı diye bir takım şeyler de söylerler. Öyle bir şey söz konusu değil yani herhangi bir şeyde, Kur'an'da ya da diğer kitaplarda. Yok efendim işte o sırada Cebrail bağırmış da işte İbrahim şey yapma işte Allah sana bir koç getirdi, şey yaptı bunu koç iken kes diye. Ondan sonra şey olmuş, herkes İbrahim Aleyhisselam'ın anısına kurban bayramı kurbanını kesmeye başlamış. Bu da gerçekten son derece üzücü bir şey. Böyle bir şey asla söz konusu değil. İşte Allah-u Teala Hac suresinin 34 ve 67. ayetlerinde şöyle diyor. Diyor ki وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ. Her ümmet için Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bir mensek oluşturduk. Yani kurban kesme zamanı, kurban kesme eylemi. Peki niye oluşturmuş Allah bunu? لِيَتْ كُرُسْمَ اللّٰهِ هَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنَامِ Allah-u Teala'nın onlara behimetül enamdan yani koyun, keçi, sığır ve deve. Bunu Enam suresinde Allah anlatıyor zaten. Onlardan, onların üzerinde Allah'ın adını anarak kessinler diye. Yani besmele ile kesilmesi farz olan tek hayvan kurbandır. İşte şimdi bu işte bu besmele ile kesilmedi yenmez. Öyle bir şey yok. Tabii ki besmele ile kesmek çok güzel bir şeydir. O ayrı bir konu. İşte kafir kesti yenmez, böyle bir şey yok. Sadece Allah'tan başkası adına kesilmişse, ölmüşse onu zaten Allah-u Teala anlatıyor ki, Yahya Hoca'nın bu konuda çok güzel bir çalışması vardır. Helal Gıda'ydı değil mi? Helal Gıda isminde. Şimdi Allah-u Teala her topluma kurban kesme vazifesini vermiştir. Ve onun zaman da kurban bayramının birinci gündür. Onu da yine Allah-u Teala Hac suresinde bize anlatıyor. 1, 2, 3, 4. günlerdir. Hac suresinde ve Bakara suresinde bize anlatıyor Allah. Şimdi ama çok daha da üzücü olanı şu. Bu mezhepler içerisinde hiçbir tanesi bu ayetleri delil almaz. Hanefiler bir hadisi alırlar, çok zayıf bir hadisi. O hadise dayanır. Bir de bu suresini Kevser suresini delil alırlar, hiç alakası yoktur. Ondan sonra vaciptir derler kurban için. Halbuki bu ayete göre her ümmete farz. Herkese farz değil. Aynen şey gibi düşünün, cenaze namazı gibi. Kıldığınız zaman farz ama kılmadığınız zaman günahınız yok. Kestiğiniz zaman farz ibadet yapmış olursunuz, kesmediğiniz zaman günahınız yok. Onun için Muhammed Aleyhisselam bazen bir tek küçük baş hayvanı kendisi için, ailesi için ve bütün ümmetten kurban kesmeyenler için keserdi yani. Yani bunlar da şey yapalım, bu bizim Servet işte, Servet Bayındır. Malezya'da bir süre bulundu. Diyor ki kurban bayramı oluyor. Onlar Şafii mezhebinden olan bir topluluk. Kurban bayramının olduğunun en küçük bir işaretini göremedim orada diyor. Birkaç yıl kalmasına rağmen. İşte Allah'tan ki Hanefilerde yine bir vacip falan demişler de kesiliyor. Halbuki ayet-i kerimelerde çok açık. Yani bu vesileyle de şunu tekrar etmiş olalım. Müslümanlar Kur'an'dan ciddi manada uzaktırlar. Herkes elinden geleni yapsın. Efendim ben neyim ki demesin. Sen Allah'ın kulusun. İşte ben ne biliyorum ki? Ne biliyorsan onu söyle. Bilmediğin değil. Çok iyi bildiğin, ayetlerle desteklenen ve doğru olduğunda şüphen olmayan bilgileri söyle. O zaman bu hoca denen kişiler de inşallah yola gelir. Dünyanın en zor işi de onları yola getirmektir. Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kendisine tam teslim olan İbrahim Aleyhisselam gibi, İsmail Aleyhisselam gibi tam teslim olan, Musa Aleyhisselam, ve Harun Aleyhisselam gibi her türlü zorluğa göğüs gelen kişilerden olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.